Ayrım 11, sayfa 85. O sıralar Avrupa sokaklarında 68 ruhunun heyecanı kol geziyor, yırtıcı bir telaş suyun akışını zorluyordu. Bense korkusuz ve yalnızdım. Yığınla kitabı okuyup yutmuş, düşünce ve duygularının karmaşasından sıyrılıp belli bir dünya görüşüne varmış, üstelik görülmemiş bir şiddet dalgasıyla ülkemden sürüklenip gelmiş bir erkekle ilk yakınlaşmayı yaşıyordum. Yüzü yumuşadıkça, bana daha doğrudan ve kesintisiz bakma cesareti kazandıkça bu genç mühendise duyduğum ilgi tenselliği aşıp başka bir anlam kazanıyordu. Güzel ve etkili konuşuyordu. İnsanın düşünsel ve kişisel seçimiyle haksızlığa uğramışların, yasaların yorumu yüzünden suçlu sayılanların ve gerçek adaletin yanında olmasının, yani bütün bu olumsuzluklara karşı çıkmasının bir gereklilik olduğunu anlatıyordu bana, bir kitaptan okur gibi ateşli bir sabırla. Bu da yeterli değildi ayrıca. Düşünceyi eyleme dönüştürmek için bir örgüte, topluluğa dahil olmak zorundaydın. Konuşurken kendini çok önemsiyordu ama bakışları dilini inkar ediyordu sanki. Bir an güç toplamak ister gibi susuyor, sonra yeniden başlıyordu. Ülkesinin insanının kaygısını çekmeden, acı ve aşağılanmaya uğramaktan ya da kaybetmekten korkarak her şeyin kendiliğinden düzelmesini beklemek aşırı duyarsızlıkla ve bilinçsizce uzlaşmayla mümkündü ancak. Üstelik bütün baskı ve yıldırmalara rağmen devrimci hareket durdurulmaz bir ivme kazanmıştı. Mücadele sürecek, er geç başarıya ulaşılacaktı. Göçmen mahallesinde bir radyo televizyon tamircisinin yanında çalışmaya başladı. Bulvarlarda, öğrenci kahvelerinde, parklar ve lokallerde oldukça sık buluşuyorduk. Her ayrılışımızda onu bu kadar çok görmeme gerek olmadığını düşünüyor, birkaç gün sonra da fikrimi değiştiriyordum. Onu ne kadar sık görürsem benim için ne ifade ettiği konusunda o kadar kararsız kalıyordum. Bazen çok aykırı tipler olduğumuz, bazen de birbirimiz için yaratılmış olduğumuz duygusunu yaşıyordum. En küçük tensel yakınlık bedeninin, ruhunun, kafasının içindekilerin tüm ayrıntılarını öğrenme hırsına sürüklüyordu beni. Ama gizli kapaklılığından ürküyordum ve kapıyı hafifçe, geçilmez bir çizgide aralık tutmaya çabalıyordum. Beni seveceği, kendisini sevmeme izin vereceği günü beklerken, kader çizgimi değiştirecek, beni o sıradan çizginin üstüne çıkartabilecek biri olduğuna inanmaya çalışıyordum. Bazen yüzünde hoşgörüsüzlük ve kayıtsızlık izleri yakaladığım ve korktuğum da oluyordu. Bu izler bana asla yabancı değildi. Yavaşça geri çekiliyordum. Mart sonlarında bir gün, bir gölün kıyısında beni öpüyor ve korkulacak kadar çekici ve güzel bulduğunu söylüyor. Korkmak mı? Neden? Birbirimizin hayatını çok fazla karıştırabiliriz. Seninki zaten çok karışık, öyle değil mi? Haklısın, şimdilik öyle de, yine de sen çok iyisin Ulya. Yürekli, net, açık birisin. Görür görmez güvendim sana, saygı duydum. Bana yaklaşma çabasının onu nasıl zorladığını görebiliyorum. Bu zorluk onu dayanıksız kılıyor. Yurda gidip içinde bir duşu ve mutfak evyesi olan küçük odama kapanıyoruz. O gece bütün örtülerden kurtulmuş olarak ilk kez birlikte oluyoruz. Dudaklarının harika tadını, teninin tenime değişindeki müthiş gerilimi hissediyorum. Bir ara duraksıyorum ve beni sevdiğini söylemesini istiyorum. "Bilmiyorum," diyor. "Buna hakkım olup olmadığını bilmiyorum. Hak edebilmeyi çok isterdim, inan. Şimdi bunu düşünme. Belki bir gün vazgeçiyorum. Hiçbir şeyin önemi yok o an. Kusursuz bir bütünlenme ve sonsuz haz var." Daracık yatakta yanımda uyuyor ve o gece başımı göğsüne yaslıyorum ve kalbinin atışını dinliyorum. Sabahın ilk gümüşsü ışıkları üstümüze dökülüyor. Yeni bir gün ve ilişkimizde yeni bir dönem başlıyor. Ona sarılıyorum, korumak ister gibi ve aklımdan ürkütücü bir düşünce geçiyor. Ona zarar vermelerine izin vermeyeceğim. Ölürse birlikte ölmeliyiz. Uyandığımda bambaşka biriyim. Balla yorulmuş, sevinç içinde ele avuca sığmayan biri. Kaybedecek hiçbir şey olmayan bir kahramanım var artık. O yılların kalıplaşmış, basitleştirilmiş sözcükleriyle düşünmem gerekirse, onun dünyayı değiştirme coşkusu ve mücadelenin mağdurlarından biri olması parasızlığını, yersiz yurtsuzluğunu önemsiz hale getiriyor. özgürlük düşüncesinin mutluluk arzusundan ve vicdanından doğduğunu söylüyor alçak gönüllü bir inanmışlıkla ve ben de ona inanıyorum. Karşı çıkılması olanaksız ve saygın olduğu kadar da avutucu bu görüşler. Beni heyecanlandırıyor. Zamanın yavaşlığını acilen hızlandırma arzusuna sürüklüyor. Ondan ayrı kaldığım her saat kendimi yapayalnız hissediyorum. Biraz daha kal, son tramvayla gidersin. Arkasında bir yığın görüntü bırakıp gittiğinde sesini özlüyorum. Ona hayranım, herkese ondan söz etmek istiyorum. Tartıştığımız ya da küçük kavgalar ettiğimizde uzlaşma yeteneğimi sonuna kadar zorluyorum. Yıkanacak yeri olmayan o bodrum katında aylarca kaldı. Gerçek adını öğrendim. Sığınmacı olarak oturma izni alabilmesi için birlikte uğraştık. Tanışmamızdan 8 ay sonra da tek odalı bir daire tuttuk, birlikte yaşamaya başladık. Bir hastanede gece bakıcılığı bulmuş, dil okuluna yazılmıştı. İşe gitmeden önce bana yemek yapıyor, gömleklerini kendisi ütülüyordu. Dünya benim için hiç o kadar güzel olmamıştı. O küçücük evde birbirimizi keşfetmekten, doyumsuz bir istekle sevişmekten yorulmuyorduk. Neden o? Bir başkasını değil de onu benzersiz kılan büyü ne diye soruyordum kendime. Onurlu, zeki, istekli, güzel bir insan ve onun cinselliğini, inatçılığını, olağanüstü ellerini, her şeyini seviyorum. Niyesi, nedeni yok. Olması da gerekmiyor. O sıralar kendimi başarısızlara, dibe vurmuşlara yakın hissediyordum. Onların hayatında bir soyluluk, doğruluk olduğunu düşünüyordum içten içe. İnsanın ancak böyle özgürleşebileceğini, kirli uzlaşmalardan ve sıradanlıktan uzak duracağını seziyordum uzaktan da olsa. O güne kadar kapılar zahmetsizce açılmıştı bana ama hayattaki hiçbir şeyi başkalarıyla doğru dürüst paylaşamamıştım. B, bende eksik olan coşkuyu taşıyordu hayatıma. Ayak uydurmayı, sevgiyi, sürekliliği, yazgıyı paylaşmanın isyankar coşkusunu. Aşıktık, heyecan doluyduk. Kendimizi zamandan, olacaklardan, büyük kederlerden bağışık sanıyorduk. Hala hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Doğaldır ki yaşıyorsa nasıl göründüğünü de. Kuşkusuz eskisi gibi olamaz. Perçemi seyrelip kırlaşmış, yüzü sarkmış, göbeklenmiş olabilir ama onu böyle hayal edebilmek çok zor. Bambaşka bir görünüm ve kimlikle dünyanın herhangi bir yerinde yaşadığını düşündüğüm zamanlar oluyor ama daha çok ölmüş olduğu inancı var içimde. Ansızın kaybettiğim, aşmayı, geçmeyi başaramadığım bir duvarın öte yanında bıraktığım ve uzun zaman yokluğunun keskin acısını çektiğim biri olduğu için buna inanmayı seçmiş olabilirim. Beni terk ettiğine ise hiçbir zaman inanmadım. Geride kalan olarak taşıyamayacağım daha sarsıcı durumlara yeğledim ölümünü. Garip olan rüyamdaki en canlı kişinin B oluşu. Ötekiler daha çok dekoru tamamlamak için masada bulunan fikirlerdi sanki. İçlerinde tanıdığım, kimliği olan birisi yoktu. Yanımda duran, Kordoba'ya gitmeyi öneren kimdi peki? Haluk mu? Aa evet, Haluk gezmeyi, görmediği, bilmediği ülkelere gitmeyi sever. Fakat Kordoba'ya zaten 2 yıl önce gitmedik mi? Pencerenin dışında ağaran tan, odayı belli belirsiz bir pembeye boyuyor. Uykuyla uyanıklık arasında tembelce yatıyorum. Dalgınlığımın içinde B'nin yüzü Sina'nın yüzüyle iç içe geçmiş gibi geliyor bir an bana ve adını koyamadığım bir huzursuzlukla doluyor içim. Sina'nın yarattığı etkinin B'yi rüyamda görmeme neden olması, ikisi arasında bir tür benzerlik kurmuş olmamla ilgili olabilir mi? Hayır, çünkü fiziksel benzerlikleri yok denecek kadar az. Başka türlü bir özdeşlik kurmuş olabilirim belki, rastlantılar, hayat çizgilerindeki benzerlik ya da davranışlar gibi. Ama 24 saati bile doldurmamış bir tanışıklığın buna yeterli olamayacağı da çok açık. Geçmişin ağır örtüsü buraya gelişimle bir ucundan aralanmış olabilir. Hayatımın geçmişte beynin hayatına dolanarak keskin bir dönemece girdiği yerde bulunmak garip duygulara sürükledi beni belki de. Uzak, acı, bilinmezlik dolu bir öyküyü incelikle ve derin biçimde hala bilinç altımda taşıyorum çünkü. Uyanıkken, belleğimin geriye dönük olarak önemli, önemsiz her şeye anlam verme gayreti içinde olduğunu sezdiğimde bütün iletişim kanallarını kesmeyi öğrendim. Ne var ki, uykuda olanaksız bu. Direncim kırılıyor bir an. uyandığım anki heyecanıma geri dönüyorum. Rüyamda güzel, güçlü ve istekliydim. Gençliğe küçük bir yolculuk, anlık bir geriye düşme. Bilincin cinsel durgunluğa baş kaldırması ya da salt içgüdüsel bile olsa varoluşunu sürdürme inadı. Doğal, neden olmasın? Bugünü, bu anı çok daha somut biçimde kendimi yaşıyorum ve biraz da rüyayla ilgili olduğunu sandığım ama ne zamandır bilmezden geldiğim bir sorun yeniden yüze çıkıyor. Bu bir su topunu suyun altında tutabilmek için kuvvetle bastırmaya benziyor ama ne zaman gücüm tükense tıka basa dolu o top hemen suyun üstüne fırlıyor. Sabahları bezgin uyanıyorum nicedir. Bir donukluk var üstümde. Yaşama enerjim tükenmiş gibi ve hayatımda sanat olmasa her şey ölü olacak sanki. Cinselliği özlemiyorum ve bu isteksizliğin bedensel olmaktan çok ruhsal olduğunun farkındayım. Cinsel birleşme epeydir hem rahatsızlık verici hem de kişiliğimi, bütünlüğümü zedeleyen zoraki bir eylem benim için. Bu soğumanın yaşla, dış görünüşle ya da hormonlarla ilgisi yok. Sevişmek yavaş, alışıldık ve yapay hale geldi. Haluk'la birlikte olmayı son bir yıldır epey seyrek ve olabildiğince kısa tutmaya, bu yavanlık yüzünden yeğlemiş olabilirim. Sevişmemiz bir zamanlar güzel olan bir şeyin nasıl bozulduğunu, nasıl olup da neredeyse bir aşağılama ve aşağılanmaya dönüştüğünü hatırlatıyordu bana çünkü. Bu yüzden birlikte olduğumuz zamanlar başka türlü avunmaya çalışıyorduk. Yemeğe çıkıyor, fazla içiyor, geç saatlere kadar film izliyor ya da kendi evlerimize çekilip okuyarak, çalışarak kendimizi unutmaya çalışıyorduk. Aramızda hiçbir zaman zorunluluk olmadı. Tanıştığımızda Haluk gecikmiş bir bekardı. Yasal bir bağımız olabilirdi. Ama sevginin yerleşik, gündelik bir şeye, kavgalardan, aldatmalardan, terslikler ve bencilliklerden oluşan bir zorunluluğa dönüştüğünü görmekten korktuk. Ben köye taşınıncaya kadar, yani son 10 yıldır Levent'te, aynı sokakta oturuyorduk. Onunki bahçeli iki katlı bir ev, benimki ise birkaç ev aşağıda bir apartman katıydı. Balkonlarımızdan birbirimizin ışığını görebilecek durumdaydık. Şimdi benim karanlık pencerelerime bakmak ona koyuyor olmalı. Haluk bana sahip çıktığında hiç kimse değildim, hiçbir şeyim yoktu. Farklı birine dönüşmem, tanınmam, bu kadar çok yolculuk yapmam da bunalttı onu belki, bilmiyorum. Yo, bu doğru olamaz. Başarılarım onu sevindirdi, mutlu etti, kuşkum yok. Hayır, hiç huzurlu değilim. Haluk'la ilişkimizin değişmiş olmasına rağmen dün geceye kadar huzurlu olduğumda direniyordum sadece. Ama bir şey çatladı. Kayıtsızlığımızın pürüzsüz, parlak cilalı yüzeyinde kalın bir çizgi oluştu şu son 20 saatte. Güneş yükseldi. Hava açık olacak bugün. Yine de korunaklı bir gün olmayabilir benim için. Dünü düşünüyorum. Sina'yı, o karanlık baş dönmesini, garip, bana hiç uymayan halimi. Sonra rüyamın konuğu olan B'yi ve Haluk'u. Parçalanmış gibiyim. Her bir parçam boşlukta gelişigüzel uçuyor ve hepsi bir başka eksiğimin peşinden gidiyor gibi. Gelişimin ilk sabahında bu kadar karmaşık bir ruh haline girmiş olmam ne kadar rahatsız edici. Haluk'u arıyorum. Yok. Telesekreterde evde olmadığını bildiren sesini duyuyorum. Cep telefonu da yanıt vermiyor. Belki de uyuyor. Son zamanlarda sesi ya kırgın ya da azarlama tonunda ama şu an onu duymak iyi gelebilirdi bana. Onu büsbütün kaybetmek tehlikesine karşı koymak ister gibi birdenbire doğrulup yatakta dimdik oturuyorum. Dönüşümde konuşuruz. Bir yol buluruz nasıl olsa. Günü karşılamak, başarıyla tamamlayıp atlatabilmek için dertsiz, dipdiri olmalı, en azından öyle görünmeliyim. Sergi saat 6'da açılacak. Benim için alışılmış olsa da bir sergi açmak, sergilenmeye, yargılanmaya açık olmak anlamına geliyor. Sergilenme sırasında olağan benliğinden çıkıp hiçbir kuşkuya meydan vermeden yaptıklarına yakın duran, olağanüstü bir şeye dönüşmek zorundasın. Kendinden emin, ne yaptığını bilen biri olarak neşeli, denetimli bir sesle soruları yanıtlamalı, gizemli, hafif çılgın ve azıcık hırçın görünmelisin. Günümüzde en önemli şey kişisel imge değil mi? Öyleyse sanatçının kendine özgü bir tavır takınması, kesinlikle özgün görünmesi gerekli. Yoksa o incecik kabuğu zedelenir ve içi görünüverir. Ama ah! O kabuğun altında çoktandır her şey çıplak ve sallantıda. Hiçbir şeyin kesin değil. Ne varsa yorgun ve dağınık. Çalışırken, kesip yontarken, boyarken, gerçekliği değiştirip güzelleştirme çabası benim bile izleyemediğim süreçlerden geçiyor. Bu bütünüyle içsel bir serüven ve yönelim. Bunu beklenildiği gibi büyük, güzel ve süslü sözlerle açıklayamam. Bildiğim tek şey, yaratma çabamın düş kırıklıklarıyla beslendiğim ve ancak kendi kendimi baştan çıkarma umutsuzluğuyla mutlu olabileceğim. Bugünse olağanın üstünde umutsuzum. Topluluk içine çıkmak üzere sakladığım enerjinin bir kısmını şimdiden gereksiz yere harcamış gibi hissediyorum kendimi. Parçalarımı toplamak, bedenimle ruhumu yeniden örtüştürüp bütünlemek normalde olduğundan daha fazla kararlılık ve cesaret gerektiriyor. Telefonum çalıyor. Banyodaydım diyor Haluk. Nasılım? İyi. Nerede kalıyorum? Bir evde. Rahatım, gürültü yok. Nasıl gidiyor? O bugün çalışmıyor. Tekneyi kızağa almaya gidecek. Her şey yolunda. Bildiğimiz gibi. Yeni bir şey yok. Evet, öyle. Alışkın olduğumuz o durgun, sevecenlik, esirgenme ve esirgeme duyguları. Kendine dikkat et. Çok içme, üşütme. Sesi fazla mı buruk? Yok canım. Sözcükler alışılmış bir dizgiyle kendi kendilerine yol alıyorlar. Kuşku uyandıran yeni bir soğukluk, ürkütecek tek bir boşluk yok arada. İyiliğin her zaman oralarda bir yerde beklediğini bilmenin rahatlığı var yalnızca. Birlikte olduğumuz süre içinde birbirimizi fazla incitmedik. Onun başka esintilere kapıldığı dönemler oldu. Küçük fırtınalar atlattık ama kıyıya çıkmayı her seferinde başardık. Artık ne kaybetme korkusu ne de kıskançlık duyuyoruz. Geçmiş ve gelecek bütün serüvenler önemini yitirdi. Belki de birlikteliğimizi yetersiz hale getiren en önemli etken bu. Saat 8'i geçmiş. Dün yaşadığım aptalca gelgit düşünülürse iyi uyumuş sayılırım. Fırlayıp kalkıyorum. Yıkanıyorum. Ilık su, losyon ve kremlerle tenimi canlandırmaya, yüzümü dinginliğimi zedeleyen rüyanın izlerinden arındırmaya çalışıyorum. Gülüşümü belirginleştirmek için dudaklarıma hafif bir ruj sürüyorum. Saçlarımı kurutup tarıyorum. Banyodaki ışık pembemsi ve az olduğu için genç görünüyorum. Yüzümü gençken olduğundan daha güzel ve anlamlı bulduğum, incelik ve sağlığımı korumanın hoşnutluğunu duyduğum ender anlardan biri bu. Kendimi olduğum gibi görmemi engelleyen yaşlanma korkusunu yenebilsem daha genç de görünebilirim. Zaten hiçbir tutarlılık yok bunda. İçimdeki sabırsız karmaşayı gizleyen, aydınlık, güzel, dengeli bir yüz var aynada. Bugün bu yüzde normalde olduğunun tersine biraz uysallık okunuyor ama genç bir adam yüzünden özgüvenime gölge düşürmeye de hiç niyetim yok. Ördekbaşı, yeşil kadife, rahat bir sabahlık ve ayaklarıma aynı renk kalın yün çoraplar giyiyorum. Olduğum gibiyim, hoş ve derbeder. Bu kılık kendimi savunmak üzere hazırladığım kimseyi önemsememezlik rolüne uygun. Kendi halinde, yaşını başını almış, evcil ve tatlı bir kadın. Ya bakışlarım? Yenik düşmüş, kararsız ve biraz melankolik mi bakıyorum? Olmaz. Kibirle tepeden bakmalıyım. Görmüş geçirmiş, yürekler yakmış ve sonunda durulmuş bir kadın. Evet, böyle daha iyi. Bozma kendini şimdi, öyle kal. İkinci katta durup evi dinliyorum ve Sina'nın oda kapısına göz atıyorum. Kapalı. Henüz kalkmamış. Aşağıdan radyonun iyice kısık sesi geliyor. Bah çalıyor. Yoksa kalktı mı? Çalışma odasına bakıyorum. Boş. Geniş pencereler yukarıdan bahçeyi, kilisenin bulunduğu yeşil alanı ve sokağı görüyor. Bir koltuğa yerleşiyorum. Sonbahar belli belirsiz kuşatmış ağaçlarla dolu geniş alanı. Bahçede yüksekçe bir çit, kapının yanında posta kutusu, evin yan tarafındaki verandanın tahta masası, barbekü, salıncak ve yağmurun oluşturduğu küçük gölet, sabah tazeliği içinde ıssız, üzünlü görünüyorlar. Yoldan birkaç araba, bir iki bisikletli geçiyor. Yolun tam karşısındaki telefon kulübesi boş. Rehber bir zincirin ucunda sallanıyor. Günün kentin karmaşasından uzak duru güzelliği, serin kanlı yalnızlığı sarmalıyor duyularımı. Telefon kulübesine çocuk yaşta bir genç kız giriyor. Uzun konuşuyor. Konuşurken kabanının düğmeleriyle oynuyor ve arada bir kulübenin duvarına yaslanıyor. İlk aşk, ilk heyecanlar. Telefon kulübelerindeki sabırsız ve yetersiz sözcükler. Özlemin eğilip bükülerek acizleşmesi. En olumsuz düşünceler, elvedalar ve yitirme duygusunun bir sonraki an keskin bir arzuya dönüşmesi. Telefon kulübelerinden korkarım. İyi ki artık onlara gerek duymuyorum.